بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اليوم نأخذ من كتاب التوحيد باب ما جاء ما يعلق من الخيط والحلقة لدفع البلاء أو رفعه. Bugünkü bab götüreceğimiz fasıl tevhidin zıddı olan, tevhidi bozan bir şey hakkında olacaktır. O da insanın boynundan bazı şeylerin asılmasıdır. Para belaya karşı halka, ip ve şey gibi şeylerin takmanın şirk olması hakkıdır. Bu şeylerin yani asılmasının şirke olması sebebini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azze ve celle bize beyan etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatmıştır. Bunun nasıl şirk olduğunu da biz inşallah zikir edeceğimiz deliller üzerinden şerh ettiğimiz zaman anlarız. Yani bunun asılının şirk olma sebebi insanın kalbinin Allah'tan başkasına bağlanmasıdır. Bir herhangi bir mehluka bağlanması Allah'tan başkasından yardım dilemesi üzerindedir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِ يَاللّٰهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَيْشْفَ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Allah Azze ve Celle bu ayet bir ayet-i kerimede onlara söyle ki, eğer sizin bana söyleyin, sizin Allah'tan başka dua ettikleriniz, Allah bana bir zarar vermek isterse onlar bu zararı def edebilirler mi? Yahut Allah Azze ve Celle bana bir rahmet dilerse onlar bu rahmetin karşısını alabilirler mi? Kul hasbiyallah, söyle ki Allah bana yeterlidir. Aleyhi yetevekkülü mutevekkülün, tevekkül eden kullar yalnız ona tevekkül eder. Yani Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede onların, Mekke müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettikleri, Allah'tan başka tapındıkları her bir şey, her bir şeyin faydasız olduğunu beyan etmiş. Ve onların hiçbir zarar ve hayır vermeye kadir olmadığını anlatmıştır. Yahut onların zarar geldi, Allah Azze ve Celle bir kuluna zarar vermek istediği zaman o zararı def edebilmediğine, yahut bir hayır vermek istediği de o hayırın karşısına alabilmediğine bir delil vardır. Allah Azze ve Celle bir kuluna bir yardım diler isterse, bir rahmet dilerse onun karşısını hiçbir kul, hiçbir mahluk kesemez. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bir kuluna bir zarar dokundurmak isterse Allah'tan başka hiç kes onun o kuldan kaldıramaz. Ve İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ediyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin elinde bakırdan bir bilezik görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen kişiden soruyor ki onu ne için astın? O da hastalık üzerinden, yani hastalığı benden defitsin, benden kaldırsın diye astım söylüyor. Onun üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu çıkar, o senin yalnız hastalığını artırar. Eğer sen o senin üzerindeyken ölürsen sen hiç zaman kurtulmazsın. Yani Allah'ın azabından ebediyen kurtulmazsın söylüyor. Bu hadisin de İmam Ahmed rivayet etmiş ve aynı şekilde İbn Mace ve İbn Hibban da bu hadisi şerifi rivayet etmiştir. Yani bazı rivayetlerde bu hadisin şerhinde geliyor ki onu kolunla asan, bileğin elinde olan o aslan İmran İbn Hüseyin radıyallahu anh olmuştur. Burada bazı faydalar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce soruyor. Onu ne için astın? Onu koluna bağlamanın, o bilerziğin bağlamanın sebebi ne? Onun kolunda, bileğinde, onun elinde onu gördüğü zaman hemen onun üzerine hüküm vermemiş. İlk önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan sormuştur. Onu takmanın sebebine. O da hastalığı benden def etsin diye söylediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona çıkarmaya emretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen onun elinden onu çıkarmayı emir etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce ona hükmünü beyan etmiş ve onun hiçbir fayda vermediğini söylemiştir. Ve az önce söylediğimiz ayet-i kerimede de yani Allah'tan başka o ibadet olanlar hiçbiri bir ne fayda veremez, ne bir zarar veremez, ne bir faydanı def edemez, ne de bir zararı def edemez. O yüzden burada bir ilişki yaranabilir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye söylüyor ki اِنْزَعْهَ فَاِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ اِلَّا وَهْنَا onu çıkar at, o senin hastalığını artırır. Yani bu zarar verebilir mi acaba? Böyle bir sual ortaya çıkar. Yani o zaman böyle anlaşılır ki yani o insana zarar verebilir. Hayır, o anlamda değil de yani o Allah'ın Allah Azze ve Celle insanı o hastalıkla başlı başına bırakır. Ona yardım etmez. Ve yardım etmediği zaman onun hastalığı daha da artar. Yani alimler burada birkaç tefsir yapmış. Yani bu şekilde tefsir yapanlar olmuş. Ve yani bunun başka bir ayet-i kerimeyle açıklamışlar ki fi kulubihim maradun fezadahum Allah maradan. Onların kalplerinde bir hastalık vardı. Allah onların hastalığını daha da artırdı. Yani bunun da bu da aynı şekilde bunun bir hastalığı olduğu için bu hastalığını şifasını Allah Azze ve Celle'den dilememiş. Şifasını nereden dilemiş? Bir bilerzikten dilemiş. Bilerziğin ondan şifa vereceğini itikad ettiği için Allah Resulü zaten beyan ediyor ki onu çıkarmasan o senin hastalığını daha da artırır. Tabii ki bu o bilerzik değil, bu Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir sınav olarak baş verir. Ve burada faydalı olan bu hadis-i şeriften çıkan faydalardan biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona ilk önce hüccetin kaldırması, ona beyan etmesidir. Ve burada başka bir hadis-i şerifte İmam Ahmed'in rivayeti Ukba ibn Amir radıyallahu anh'dan marfu olarak rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki men taallaga temimeten fe la etemme Allah leh ve men taallaga veda'aten fe la veda'a Allah leh. Kim boynuna temimi asarsa Allah onun işini tamamlamaz. Temimi ne? Yani bir insanın ipe dizili boyuna takılan ve insanın hasetten korunmak için boynundan astığı bir şeydir. Kim bunu boynundan asarsa, hasetten, gözden boynundan bir şey asarsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki Allah onun işini tamamlamasın diye ona beddua ediyor. Aynı şekilde وَمَنْ تَعَلَّغَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللّٰهَ لَهُ kim nazardan korunmak için bir boynundan bir şey asarsa Allah onu korumasın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için beddua etmiş. Yani ona fayda vermemesini istemiştir. Ve bu da gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duası kabuldur. Ve insan kalbini Allah'tan diye başkasına bağlarsa, Allah'tan başkasına kalbiyle bağlanırsa ona yardım gelmez. Sebep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için o insana karşı dua etmiştir. Allah onun işini tamamlamaması, Allah onu korumaması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiştir. Ve o türlü insanlar korunmaz ve o türlü insanlara yardım olunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte men taallaga temimeten fakat eşrak kim boyundan hasetten korunmak için bir boyun bağı asarsa artık şirk koşmuştur. Allah'a ortak koşmuştur. Bunun şirk olmanın sebebi nereden ortaya çıkıyor? Yani insan yardımın Allah'tan geldiğini itikad etmeli. Müslüman yardımın Allah'tan geldiğini itikad ediyor. Aynı zamanda zarar geldiği zaman da onun Allah Azze ve Celle'nin izniyle baş verdiğini itikad ediyor. Ama o boynuna bir şey asarsa Allah Azze ve Celle'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meşru kılmadığı bir şeyi sebep olarak götürürse veyahut tecrübeden geçmemiş, tecrübede bilinmeyen bir şeyi sebep olarak götürürse artık bu insan Allah'ın dininde Allah'ın izin vermediği bir şeyden bir şeye sarılmış olur. Ona bak kalbiyle ona bağlanmış olur. Ve bu asıl kanı bunların da hükmü iki kısma bölünüyor. İnsan o kimi şeyler boynundan asarsa, o itikad ediyorsa ki beni koruyan Allah, Sadece bu bir sebeptir. Artık bu küçük şirk etmiştir. Ve küçük şirkinde cezası ismi küçük olmakla yani, ama onun alimler söylüyor ki o büyük günahlardan daha büyüktür. Şarap içmekten, zina etmekten, hırsızlık yapmaktan daha büyüktür. Yani Allah Azze ve Celle'nin sebep kılmadığı bir şeyi sebep kılma küçük şirktir. Ve küçük şirkinde alimlerin tercih ettiği yani daha doğru olan bir yere göre küçük şirkin sahibi mutlaka cehenneme düşmesi gerekir. Ama orada ebedi kalmayacaktır. Yani şirk yaptığı için o cehenneme düşmesi gerekir. Yani bu da amelin ne kadar tehlikeli olduğuna bir işarettir. Ama insan itikad edirse bu boynumdan astığım şey aslan o kendi kendine beni korur. Artık bunu itikad ederse artık büyük şirk yapmıştır. Ve büyük şirk ise insanı İslam'dan çıkar diyor. Mürted ediyor. Onun kanını malını halal ediyor. Ve Allah Azze ve Celle o kimi insanları affetmez. İnsan o şekilde ölürse Müslüman olarak ölmemiştir. Kafir olarak ölmüştür. Yani bu yüzden de insan itikadına, inancına bu türlü kötülüklerden temizlemesi gerekir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yasak etmiş ki her bir halinde ister onun sebep olduğunu itikad etsin, ister onun kendi kendine ondan yardım dilesin. Eğer boynundan bir şey asırsa artık şirk etmiştir. İster büyük olsun, ister küçük şirk olsun. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hatim'in rivayetinde geliyor ki Huzeyfe radıyallahu anh'dan geliyor bu hadis diye, bu Huzeyfe radıyallahu anh'ın amelinden varid olmuş. Huzeyfe radıyallahu anh bir kişinin kolunda, bileğinde bir ip görüyor. Hastalığı sebebinden bir ip bağlamış olan bir kişini görüyor. Allah Resulü Huzeyfe radıyallahu anh onun kolundan onu dar kırıyor. Ve söylüyor o, bu ayet-i kerime okuyorum. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Onların çoku Allah'a şirk koştukları halde iman getiriyor. Yani iman getiriyorlar. Aynı şekilde Allah'a şirk koşuyorlar. Allah'a ortak tutuyorlar. Ve bu da bunların tevhidinin kamil olmamasına, tevhidinin bu şirkleriyle bozulmasına bir işarettir. Müminin itikadı saf olmalı. Mümin yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeli, yalnız ondan yardım dilemelidir. Ama Allah'tan başkasından yardım dileme, Allah'tan başkasına kalbiyle bağlanma Allah'ın haram ettiği şeylerdendir. Ve Müslüman da yani sebep olarak herhangi bir şeyin şer'i açıdan ve kaderden olduğunu bilmeli. Yani bilmeli ki her bir şey Allah Azze ve Celle'nin kaza kaderiyle baş veriyor. Ve boynuna asılan insan bir şeyi sebep olarak götürürse o da Allah ve Resulü'nün sebep olarak buyurduğu şey olmalı. Mesela inşallah rukiye bölümünde gelecektir. Rukiye okumanın ne olması, nasıl olması ve onun meşru olması, şeriatimize caiz olması ve onun delilleri gelecektir. Yani bu şeriatimizin izin verdiği bir sebeptir. Yahut şeriatın dışında insanların tecrübeden geçirdiği bir sebep olması. Mesela bir hastalıkta insanın bir tedavi etmesi. Bu tecrübede sabit olan bir şeydir. Ve bu da caizdir. Burada bir sıkıntı yoktur. Sıkıntı nerede geliyor? Allah'ın şer'i meşru buyurmadığı, aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e meşru buyurmadığı bir şeyi yapmak yahut şeriatımız dışında İnsanların tecrübesinde belli olmayan bir şeyi sebep olarak kabul etmek insanı şirke sarabiliyor. Yani insanın kendi kendine sebep olarak kabul etmesi artık onu şirke sarmış olur. Ve bu da insan bu şekilde ederse yani artık kalbiyle ona bağlanarsa şirk etmiş olur. Ve onunla yardım dilediği zaman rububiyette şirk ediyor. Aynı şekilde de uluhiyette de şirk etmiş olur. Rububiyette nasıl? Yani o Allah'tan başka bir yardım edenin yahut bir zarar veren olduğunu itikad etmiş olur. Uluhiyette de Allah'tan başkasına, Allah'tan başka bir mehluka kalbiyle bağlanmış olur. İkinci götüreceğimiz fasıl, yani öğreneceğimiz fasıl rukiye ve muskalar haktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunların rukiyenin bazı növlerine izin vermiş ve bazı növlerini yasak kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi rukiye yaptırmış. Rukiye ne? Mesela insanın Kur'an ayelerini okuyup mesela bedenine sürtmesi. Yahut başka bir Müslüman için okuyup onun bedenine sürtmesi, buna rukiye denilir. Yani kendine yapıyor mesela Fatiha, İhlas, Felek, Nas okuyor, bedenine sürtüyor. Bu rukiye. Aynı şekilde mesela başka Müslüman bir onun için yapıyor. Ha, o şekilde bu rukiye. Caiz olan rukiye bu. Ama rukiyenin bazı nevleri vardır ki şeriatımız bunu haram etmiştir. Ve bazı nevleri de onun şirk olabilir. Allah'a ortak koşma olabilir. Onları da anlatırız. Ve burada Buhari Müslim'in rivayetinde geliyor ki Ebu Beşir Ansar radıyallahu anh söylüyor ki bir gün biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir seferdeydik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elçilerinden birini insanlara haber vermek için gönderdi ki bir devenin boynunda, hiçbir devenin boynunda ok yayı girişinden yapılma veya herhangi bir türde gerdanlık bırakılmamalıdır. Yani o zaman Araplar yani devenin boynundan ok yayına benzer bir şey asardılar, o deveni koruyur diye itikad ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini kesip atmayı emretmiştir. Bu da sebebi ne? İnsanların bu şekilde develerini Allah Azze ve Celle'nin koruduğunu değil, bu kimi şeylerin koruduğunu itikad etmeleridir. Ve İslam dini de yalnız insanların kalbini Allah Azze ve Celle bağlamak için gelmiştir. Başka bir hadis-i şerifte, İbn Mesud'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الرُّقَ وَالْتَمَائِمَ وَالْتِوَلَةَ شِرْكِ Rukiye yapmak da temimede ve tivelede şirktir. Allah'a ortak koşmak da söylüyor. Rukiye, söylediğiniz ki yani rukiyenin caiz olan nevi var. Burada kastedilen şirki olan rukiyedir. Mesela insanın Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği bir şekilde yahut Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermediği bir şekilde rukiye etmesidir. Haram olan bir şeylerle, Allah'ın haram ettiği şeylerle rukiye etmesidir. Yani yahut şirk şeylerle, Allah'tan başkasının ismini çağırmakla, dua etmekle rukiye etmesidir. Bunlar da şirktir. Yani burada beyan olunan rukiye, şirk olan rukiyedir, caiz olan değil. Ve temaim, temaim ne? İnsanın nazar değmesine karşı, mesela çocukların üzerinden asılan bir şeydir. Boynundan asıyorlar çocukların, ki nazardan, nazara karşı asılan bir şey. Ve bu da bunun hepsi şirktir. Yani bir istisna olarak alimler Kur'an ayelerini istisna etmiş ve Kur'an ayelerinin hükmünde de alimlerin iki görüşü vardır. Yani Kur'an ayeleri asılırsa onun herkes onun şirk olduğunu söylememiş. Çünkü o Kur'an ayesi Allah'ın kelamıdır ve Allah kelamı da Allah Azze ve Celle'nin vasıflarındandır. Burada bazı alimler onun Kur'an ayelerinin asılmasının caiz olduğunu söylemişler. Çocukların boynundan yani onu korumak için Kur'an ayetini astığını söylemişler. Ve daha çok alimler ise onun haram olduğunu, şirk değil haram olduğunu söylemişler. Ve bunun da delilleri var. Ve bu görüş de daha tercih olunan görüştü, daha doğru olan görüştü. Sebebi ne? Birincisi, yani çocuk boynunda olarken kötü bir yerlere gidebilir. Yani boynunda olarken o şey temiz olmayan, pak olmayan tuvalet gibi yere gidebilir. Ve bu Kur'an ayesine ihanedir. Bu da caiz olmayan bir şeydir. Haram olan bir şeydir. İkincisi mesela ağzından bazı şeyler çıkar çocuğun onun Kur'an ayetlerinin üzerine gidebilir. Bu da yasak olan bir şey. Üçüncüsü Kur'an ayesini boynundan astığın zaman mesela biz bir çocuğun boynunda onu görüyoruz. Temime görüyoruz. Yani boynunun asılmış nazar için bir şey görüyoruz. Bilmiyoruz o Kur'an ayesi mi yoksa şirk olan bir nevi mi? O zaman zannediyoruz ki bu boynundan asmak caizdir diye biz de yaptırıyoruz ama Kur'an ayesinden yaptırmıyoruz. Demeli o başkalarının, diğer insanların şirke düşmesine sebep olabilir. Ve şeriatımızın da kanunlarından biri de şirke aparan yollar haramdır. Yani bir şeyin sebebiyle insanlar harama düşüyorsa o yolun özü de kendi de haram olur. Mesela böyle getiriyoruz. İnsana mesela zina Allah Resulü'nün haram ettiği bir şey. Namahrem bir kadına bakmak zinaya aparacak bir yol olduğu için bakmak da haram olur. Bu şekilde de yani Kur'an ayetlerini astığın zaman insanların şirk yapabilecek korkusu olduğu için bunu yapmak da haram olur. Ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh kimi büyük sahabeler de bu görüş üzerindedir ki hatta Kur'an ayetlerini asmak da yasaktır. Yani onların hemçen delillerinden dördüncüsü de yani bu şekilde insanlar yaparsa insanın boynuna üzerine düşen ne? Kur'an ayetlerini okuma, tilavet etmesi. O zaman insan Kur'an'ı kendi üzerinde gezdiriyor, beni Kur'an koruyor diye Kur'an okumaz. Bu da Kur'an okumanı terk etmeye aparan bir yol olabilir. İnsanların Kur'an-ı Kerim'i terk etmesine sebep olabilir. O yüzden de bunu yapmak da aynı şekilde yasaktır. İnsan üzerine düşen Kur'an ayetlerini okuma, ezberlemek, tedbir etmektir. Dersin sonunda. Ve Rukiye'de söylediğimiz kimi insanın rahatsızlığı bulunan bir kimsenin bazı bir şeyleri okumak suretiyle tedavi etmesindendir. Yani bu okuduğu şeyler Kur'an ayetleri yani olursa Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle olursa veyahut sünnede varid olmuş dualar olursa bu caizdir. Yani bunun dışarında olan şeyler olursa Allah'tan diğer bir mahluku çağırmak, onun ismini çağırmakla olursa artık bu şirk olmuş olur. Üçüncü hadiste gelen şirk olan üçüncü kısımda tiveledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı şey ne? Tivelede bir kadını kocasına, kocanı ise onun karısına sevdireceği itikadıyla yapılmış bir türüne değiyor. Yani insanın o duanın, o usulün, tilsimin bir nevi onu yapıyorlar ki itikad ediyorlar ki bu kadını kocasını da karısına sevdiriyor. Ve bu da şirktir. Bunu yapma insanın Allah'tan başkasına bağlanması. Allah Azze ve Celle kaza kaderini inkar etmesinin anlamı geliyor. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki men teallega şey'en vukile ileyh. Muska veyahut herhangi bir şey takana yardım olunmaz. Ve o takındığı şeyle baş başa bırakılır. Yani kim muska veya diğer bu gibi şeyler boynundan asırsa o artık ona yardım olunmaz. Allah Azze ve Celle onu korumaz. Ve ona hiçbir yardım etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ruveyfi radiyallahu anh'a şöyle söylüyor. Ey Ruveyfi لَعَلَّ الْحَيَاتِ تَطُولُ بِكَ olabilsin senin ömrün uzun olur. Sakkalını bağlayandan, muska takandan, hayvan pisliğiyle ve kemiği veyahut kemiğiyle istinca temizlik yapanına söyle ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir, ondan uzaktır. Bunu her bir insanlara anlat diye Ruveyfi radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde vasiyet etmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Arapların cahiliye döneminde sakalını yani bir şekilde bağlama adeti vardı. Yani işte sakalını bağlayardılar, düğüm vurardılar sakalına. Bunu da tekebirli üzerinden yapardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinin o türlü insanlardan uzak olduğunu beyan etmiştir. İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muska takandan yani üzerine bir şey asanı, boynundan bir şey asanın da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan da uzak olduğunu beyan etmiştir. Ve üçüncüsü de hayvanların pisliğiyle veya kemiğiyle temizlik yapmak da yasaktır. Biliyorsunuz temizlik yapmak için insanın teharette su istifade etmesi yahut da taş istifade etmesi varit olmuştur. Yani bazı alimler de kağıt gibi şeyleri de buna kıyas ederek izin veriyorlar. Ama yasak olan bir şey varsa o da hayvanların kemiğidir. Hayvanların kemiği cinlerin, mümin cinlerin yemi olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu mudarlamaya bize yasak etmiştir. Aynı şekilde hayvanların pisliğini de yapmak, yani pisliğinle de istinca yapmak yasaktır. Sebep ne? O da cinlerin miniklerinin yemidir. Allah Resulü zaten bir hadis-i şerifte bu şekilde anlatmış. Ve onların da yemine, yani yemlerini modarlama, pislikle bulaştırmak yasak, bulaştırmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yasak etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde de insanın kalbinin Allah'a bağlanmaması için bu türlü şeylerin hepsini yasak etmiştir. Mesela bazıları bunu yapıyorlar. Bunu da yine zikretmemiz gerekiyor. Bazı insanlar bilezik gibi şeyler takıyorlar. Buna benzer şeyler takıyorlar. Bunu takan insanlar üç kısma bölünüyor. Ya itikad ediyor ki o beni kendi kendine beni koruyor. Artık bu büyük şirk etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kudret yardım etme vasıflarında ona ortak koşmuştur. Yahut itikad ediyor ki Allah Azze ve Celle beni koruyor. Bu bir sebeptir. Bu da artık küçük şirk etmiştir. Ve küçük şirkte söylediğimiz gibi büyük günahtan daha büyüktür. Yahut da bunu hiçbir itikad değil bir zinet olarak takmıştır. Bu da harama giriyor. Sebebi ne? Onun haram olması, yani insan itikad etmese böyle onu yapması yasaktır. Bu da deliline bayağı söylediğimiz kimi, yani Kur'an ayesinin üzerine takmanın yasak olduğu nasıl? Yani insanları fitneye salabilirsin. Başka insanlar bilmiyor, senin elinde bir bilezik buluyor, görüyor, söylüyor ki filan takmış, o zaman caiz. Biz de itikad ederek takarız ve insanlar şirke düşebilir. Sen onu itikad etmesen böyle insanlar itikad edip şirke düşebilir diye bunu yapmak yasaktır ve haramdır. Sa'd ibn Cübeyr radıyallahu anh söylüyor ki kim bir insana takılı olan bir muskayı ondan kopararsa artık bir köle azat etmiş gibidir. Yani bunun alimler buna bir şerh vermiş. Bunu nasıl anlatmışlar? Yani bir insan bir Müslümanın üzerine düşen Müslüman kardeşlerine emir maruf ve nehy anil münker yapması, yani onlara iyilikleri emretmesi ve kötülüklerden sakındırmasıdır. Ve bir insanın üzerinde sen bir herhangi muska gördüğün zaman onu anlatırsın ve onu ondan çıkarırsın. Eğer sen çıkarmazsınsa artık onun cehenneme düşmesine sebep olur. O ameli onun cehenneme düşmesine, şirk ederek cehenneme düşmesine sebep olur. Sen onu ondan koparmakla, onun kalbinden onu çıkarmakla onu şirkten ve cehennem odundan hilas etmiş olursun. Ve bir kulu bu şekilde azat etmiş olursun. Cehennem odundan azat etmiş olursun. Yani bu da alimler buna bu şekilde şerh vermişler ki yani insan onu bir Müslümanın kolundan onu koparırsa, elinden koparırsa onu şirkten ve cehennem odundan hilas etmiştir ve bu da bir köle azat etmiş gibidir. Ve İbrahim en-Nahai de söylüyor ki İbn Mas'ud'un sahabeleri, onun ashabı, öğrencileri tüm asıl kanların hepsini, muskaların hepsini haram görüyordular. Haram olduğunu görüyorlar. İster bu Kur'an-ı Kerim ayetleri olsun, ister de diğer şeyler olsun. Onların hepsinin haram olduğunu itikad etmişler. Ve Müslümanın da üzerine vacip olan tek Rabbine tevekkül etmesidir. Yani bu kimi şeyleri yapmanın yasak olması, yani insanın tevekkülü, insan bu kimi Müslüman bu kimi şeylerden uzak olursa Allah'a olan tevekkülü daha da güçlü oluyor. Kalbiyle yalnız Allah Azze ve Celle bağlı oluyor. Aynı şekilde itikadında kaza kadara iman daha güçlü oluyor. Bir insan başına bir musibet geldiği zaman, bir bela geldiği zaman bunun Allah Azze ve Celle'nin izniyle, kaza kaderiyle baş verdiğine itikad etmiş olur. Artık kalbi hiç neye bağlanmamıştır. Ama bunu yapmayan, kalbini bu kimi muskalara bağlayan bir insan ise artık kaza kaderinde, kaza kadere iman getirmemiş olur. Yahut imanından âgisliği olur. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla tevekkül etmemiştir. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül de ibadetin bir nevleridir, bir nevidir. Yani Müslümanın üzerine düşen vacip olan ibadetlerden biri de Müslümanın tam kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmesi, ona bağlanması, yani ona itimat etmesidir. Tabii ki sebeplerden tutma şartıyla, yani sebeplerden de tutulması gerekir. Yani sebepler, sebepsiz tevekkül olmaz. Yani ben tevekkül ettim diye bir şey yapmıyor, bu yasak. Yani tevekkül edirsin, ve sebepten de tutursun. Mesela rızk kazanmak için çalışırsın ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edersin ve biliyorsun ki sana rızk veren Allah Azze ve Celle'dir. Kendin ameliyle değil. Ve tevekkül de lazım olan ibadetlerdendir. Ve tevekkülün de yani Allah'a hakkıyla tevekkül eten kullar da biz önceki derslerimizde anlattık. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki cennete sorgu sualsız giren 70 bin kişinin vasıflarından biri de onlar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eden kullardır. Allah Azze ve Celle bizi affetmesini diliyorum. Bizim ibadetlerimizi kabul etsin. Ve bizi hak üzerinde sabit etsin. Subhanakallahum ve hamdik eşheden la ilahe illa ent estağfuruka ve etubu ileyh. Sual ne için? Yani bu da o da insanın üzerine asılan bir hüküme geliyor. Yani bu en azından en azından beğenilmeyen bir emel olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi odasında bunu yapmamış. Sahabe-i kiram bunu yapmamış. Onlardan sonra gelen hayırlı insanlar, tabiinler, dört imam bunları odalarında onlardan varid olmamış bu cür ameller. Yani bu kimi şeylerin hepsi yani o şey Müslüman astığı zaman asabilir bunu odasından Kur'an ayetleri ama astığı zaman artık zannediyor ki bu odada var bitti. Kendi okumuyor. İnsan da tembelliğe sebep olabilir. Tembelliği karşısına alması için onu asmamalı kendi okuması gerekir. Yani daha iyi olan o ki onun kendi okusun. Ve inşallah yarın ders yoktu. Yani ondan sonraki gün inşallah ders olur. Bizim ders burası yani her gün akşam yatsı arası burada olur. Akşam ve yatsı namazları arasında yani belli olan bir yer. Yani borcumuz üzerimize düşen burada olduğumuz günleri değerli geçirmemizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek camisinde Allah'ın dininden neyse öğrenmemizdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kim benim camime gelirse ilim öğrenir yahut öğrenirse mücahit sevabı kazanıyor. Allah yolunda cihad etmiş kadar sevap kazanıyor söylüyor. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim meclislerinin cennet bahçelerinin yanından geçtiğiniz zaman rahatlanın söylüyor. Ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü bu dünyada cennet bahçesi mi var acaba sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet ilim meclisleridir, zikir meclisleridir söylüyor. Yani insan zikir meclisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir meclisini bir Müslüman için cennet bahçesine benzetmiştir. Bir Müslüman da bu şerefli yerde her vaktinin her zamanını ibadete geçirmesi gerekir. Daha değerli olması için zikirde, Kur'an okumakla, namaz kılmakla, ilim meclisi bulduğu zaman ilim meclisinde oturmakla geçirmesi gerekir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte beyan ediyor ki ilim meclisinde olan her bir kul Allah Azze ve Celle bir hadis-i kudüsü anlatıyor ki orada olan her bir kul affolunmuştur, bağışlanmıştır. Allah Azze ve Celle onları bir hadis-i şerifte onların zikir meclisinin fazileti hakta bir toplum Allah'ı zikrederse onların üzerine sükunet iner, onları Allah'ın rahmeti bürüyer, onları melekler devreye alar ve Allah Azze ve Celle de onları daha hayırlı bir toplumda yani melekler yanında onları zikreder. Yani bu Subhanallah zikir meclisinin ne kadar sevaplı bir iş olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. Ve biz inşallah dersleri yani yalnız yarın yok. Her gün inşallah derslerimiz burada olur. 7:30'da dersler başlıyor akşam namazından sonra. Ve dersin sonunda sorular için bir zaman bırakıyoruz. Kimin bir sualı olursa sorur, bildiğimizi anlatıyoruz. Bilmediğimizi de inşallah öğrenelim, sonradan gelip bildiririz. Başka bir sual var mı? Yoksa o zaman Subhanakallahumma bihamdik. Eşheden la ilahe illa ent. Estağfurullah.